bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Biz kim miyiz? Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Takvim yaprakları 30 Eylül 2021 günlerden Perşembe'yi, Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Haftanın 4. iş gününden herkese selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden de dinleyebilirsiniz. Facebook ve Twitter'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM sayfalarımızdan da bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızın ilk bölümünde Çalışanların Dünyası köşemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin telefon hattımızda olacak. Teknofest 2021 çerçevesinde savunma sanayide ülkemizin imkan ve kabiliyetleriyle iş gücünü konuşacağız. İkinci bölümümüzde yayınımıza sağlıcakla köşemizde devam edeceğiz. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Funda Yalçın telefon bağlantısıyla bizlerle olacak. Uçucu yağ nedir? Nasıl elde edilir? Nasıl kullanılmalı? Psikolojiye hangi uçucu yağlar iyi gelir? Bu hafta uçucu yağların faydalarını konuşacağız. Ayrıca öğrencilerin dikkat eksikliğine karşı ve çalışma motivasyonlarını artırıcı tavsiyeler alacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan başladı.
Kim derdi ki seninle bir gün ayrılacağız? Geçip giden yılların ardından bakacağız. Kim derdi ki we'll be right back.
Çalışanların Dünyası.
Sevgili dinleyicilerimiz, güne bakan tüm hızıyla devam ediyor. Çalışma hayatını ilgilendiren konuları masaya yatırdığımız Çalışanların Dünyası köşemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin şu anda telefon attığımızda. Tarkan Bey, merhaba, güne bakana hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mustafa Bey, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler. Bu hafta sizinle Teknofest 2021 çerçevesinde savunma sanayinde ülkemizin imkan ve kabiliyetleriyle iş gücünü konuşacağız. Bu yılda heyecan doruktaydı Teknofest'te. Herkes heyecanla, canla başla yarıştılar ve Teknofest 2021 kapsamında sağlıkta yapay zekadan tarıma, roketten insansız sualtı sistemlerine kadar 35 farklı başlıkta düzenlenen teknoloji yarışmalarında da ödüller sahiplerini buldu. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen ödül törenlerinde de 75 kategoriden toplam 328 takım derece alarak ödül almayı hak kazandı. Bunlar da gençlerimizi bu Teknofest yarışmalarına teşvik ediyor, onları her yıl daha da heyecanlandırıyor. Öncelikle Teknofest ile ilgili düşüncelerinizi almak isterim. Teknofest ile ilgili olarak neler söylersiniz?
Bu yıl Teknofest'in dördüncüsü yapıldı biliyorsunuz. İlk 2018 yılında başlamıştı Teknofest'ler ve gerçekten de büyük bir ilgi görmüştü. 2018 yılında yapılan Teknofest'e 550 bin kişi katılmıştı. 2019 yılında yapıldığında bu sefer 1 milyon 720 bin gibi yeni bir rekor kırılmıştı. 2020 yılı biliyorsunuz salgının etkileri nedeniyle özellikle büyük kitlelerin katılmadığı ama yarışmacı takımların katıldığı bir yine rekor kırılmıştı. Orada da yine yaklaşık 20 bine yakın takım katılmıştı. Hı hı. Bu yılda 39.684 takım başvurusu yapıldı. Gördüğünüz gibi her yıl hem rekor kırarak hem de buraya katılan takımların sayısı artarak büyük bir ilgi görüyor.
Evet.
Tabii bu ilginin, Mustafa Bey siz de başta söylediniz, yani liselerde olması çok önemli. İşte ilk öğretim okullarına kadar yayılan bir savunma sanayi bilincinin oluşmasına büyük bir katkı sağlıyordu. Hı hı. Ve şöyle düşünün, yani bunu yakın zamanda Türkiye'nin ürettiği milli uçaklara çocuklar dokunuyor. Milli işte helikopterimize çocuklar dokunabiliyor. İşte insansız hava araçlarımıza, İHA'lara, SİHA'lara, TİHA'lara çocuklar dokunuyor ve onların dünyalarında gerçekten büyük bir motivasyona neden oluyor. İşte bunu şeyden de görebiliyoruz. Yani 4 yıl içerisinde Teknofest'e katılan takımların sayısında da ve bu yarışmaların çeşidinde de görüyoruz. Yine siz saydınız, ilk defa sağlıkta yapay zeka, turizm teknolojileri, işte lise öğrencileri kutup araştırma projeleri, tarımsız insansız kara araçları gibi birçok alanda da özellikle ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, lisans üstü gibi seviyede müsabakalar oluyor, yarışmalar oluyor. Bu da gençler arasında çok hızlı bir şekilde yayılmasına vesile oluyor. Bunun da doğrudan savunma sanayinin gelişmesine, uzay ve havacılıktan tutun da işte sağlıktan tarım sektörüne kadar bir dizi alanda gençlerin motivasyonlarına neden oluyor. İşte burada ödül alıyorlar. O ödüller hem maddi ödüller hem manevi ödül olarak düşünmek lazım. Bunlar da gençlerin yeni şeyler üretmelerine vesile oluyor. Bu yılda yani yine salgının etkileri devam etmesine rağmen yeni rekorlar kırılıyor ve önümüzdeki yıllarda belki bu Teknofest'leri yurt dışında, uluslararası alanda da yapılmasına şahitlik edeceğiz.
Evet, Türkiye son yıllarda savunma sanayi alanında çok büyük atılımlar yapmaya başladı. İHA'larla, SİHA'larla ve bunlarla sınır dışı operasyonlar yapabiliyoruz rahatlıkla. Bu Teknofest 2021'de de bir ilginç şey vardı. Şu anda bakıyorum ona notlarımdan, çok ilgi gördü. Bayraktar DİHA. Evet, Bayraktar DİHA. Dikey iniş kalkışlı insansız hava aracı. Çok ilgi gördü bu da. Savunma sanayi alanında Teknofest gibi benzer etkinlikler var mı?
Yani şöyle, bu tabii Türkiye'nin biliyorsunuz Mustafa Bey, savunma sanayinde daha önce dışa bağımlı bir savunma sanayi pazarı vardı Türkiye'de. Hı hı. Ve burada millilik oranı %30 civarındaydı. %70 dışa bağımlıydı. Şu anda geldiğimiz nokta itibariyle %80 millilik oranını yakaladık. Ve %20'lerde şu anda dışa bağımlılık oranımız. Belli ürünlerde mesela insansız hava araçlarında %95 seviyesinde milliliğe ulaştık. Bu tabii önemli bir çalışmanın sonucuydu. Ve bu sonucu getiren de işte Türkiye geliştikçe teknofestler yapılıyor. Yani hem gelişmişliğin bir göstergesi bunu yapmak, hem de bu tür çalışmalar Türkiye'nin bu alanda yeni işler yapmasına vesile oluyor. Buna benzer İDEF fuarları var. Türkiye'de uluslararası savunma sanayi fuarları yapılıyor. Hı hı. 2 yılda bir yapılıyor bu. 15.si de 17-20 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Yani son bir ay içerisinde baktığımızda işte 17-20 Ağustos'ta uluslararası savunma sanayi fuarı İDEF 2021 fuarı yapıldı. İşte 21-26 Eylül tarihleri arasında Teknofest yapıldı. 29 Ağustos'ta biraz önce bahsettiğimiz taarruzu insansız hava aracının teslim töreni yapıldı. Ve bu İDEF 2020'ye de 53 ülkeden 1238 firma katıldı. Ve çok önemli bir sonuç şu ki, bu firmaların 536 tanesi Türkiye'nin yerli firması.
Çok güzel.
Bu tabii dünyada yapılan savunma sanayi fuarları da var Mustafa Bey. Bu dünyadaki yapılan savunma sanayi fuarları arasında katılımcı sayısına baktığımızda Türkiye'de yapılan İDEF 2021 dünyada 3. sırada yer alıyor. Bu da çok önemli bir sonuç, çünkü o katılımcılar aynı zamanda birçok anlaşma yapılıyor, uluslararası anlaşmalar, ülkeler arasındaki anlaşmalar. Türkiye bu anlamda hem Teknofest'te hem de bu anlamda yakaladığı başarıyla gerçekten önemli bir imkanın, aynı zamanda önemli bir imkan kabiliyeti de bu anlamda kazanmış oluyor. Dolayısıyla Teknofest'te benzer bir çalışma da burada işte karşımıza İDEF savunma sanayi fuarı olarak çıkıyor.
Evet, Tarkan Bey, Teknofest'te her yıl artan bir ilginin olduğunu görüyoruz. Gençler heyecanlı ve birbirinden güzel, ilginç projeler üretmeye gayret ediyorlar. Bunların, evet, savunma sanayimizin gelişmesine ne tür katkıları var peki?
Ya şöyle, tabii burada yani diyelim ki gençlerin, bakıyorsunuz elektrikli araç üreten gençler var. İşte füze yarışmasına katılan gençler var. İnsansız hava araçlarıyla ilgili yarışmalara, drone yarışmalarına katılan gençler var. Ya yani buradan sağladıkları motivasyonla yeni yeni ürünler üretiyorlar. Bakın, bizim savunma sanayimizin hikayesini son 20 yılda şöyle bir hikayemiz var. 2002 yılında ülkemizde 5,5 milyar dolar bütçeli 62 savunma sanayi projesi yürütülüyordu. Bugün itibariyle 750'yi aşan savunma sanayi projesi yürütülüyor ve bunun da bütçesi 75 milyar doları aşmış bir bütçeyle yürütülüyor. Yine bizim ARGE'de yani bu alanda gelişmeyi sağlayan en önemli unsurlardan biri ARGE'ye ayrılan bütçe. 2002 yılında ARGE'ye ayrılan bütçe savunma sanayinde 49 milyon dolardı. Bugün 1,5 milyar doların üzerine çıktı. Yani 19 yılda ARGE'ye ayrılan bütçe 30 kat arttı. Dolayısıyla bu işte o biraz önce söylediğimiz bizim dışa bağımlılığımızı %80'lerden dışa bağımlılığımızı düşüren performansı sağlayan şey aslında burada yer alıyor. Ve bu teknofestler, uluslararası savunma sanayi fuarları, orada gençlerin herhangi birinin aldığı bir ödül, o gençlerin okulunda diyelim ki bu gençler savunma işte teknofeste bir ödül aldılar. Okullarında işte savunma sanayine, insansız hava araçlarına, uzay havacılık alanına ilgi duyan gençlerin sayısının artmasına vesile oluyor. Evet. O nedenle bu son derece önemli ve Türkiye'de maalesef Mustafa Bey, bizim özellikle Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllardan itibaren savunma sanayimizin sabote edildiğini, işte Nuri Demirağların, Vecihi Hürkuşların, Şakir Zümrelerin, Nuri Kindigiller gibi o dönemin zor şartlarında milli mühimmat, milli uçak yapan bu saydığım isimlerin nasıl sabote edildiklerini de maalesef üzülerek görüyoruz. Dolayısıyla evet, bunları da aynı zamanda bu tür çalışmalar, teknofestler, İDEF'ler işte bu alana daha fazla ilgi duyulmasını, bu alanda çalışanların sayısının artmasını sağlayan önemli unsurlar oluyor. Bunları artırarak devam etmek gerekiyor.
Evet. Tarkan Bey, Türkiye son yıllarda savunma sanayi alanında çok büyük işlere imza atıyor. Onlardan birisi yerli tank Altay, yerli helikopterimiz Atak, daha niceleri üretilmeye devam ediliyor. İnşallah daha niceleri üretilsin, Türkiye büyüsün, gelişsin. Şimdi bunu çekemeyenler de var Avrupa'da. İşte Türkiye'nin bu yükselişini görüyorlar, savunma sanayi alanında yaptıkları ortada. İslamofobiyi, ırkçılığı körüklüyorlar. Son yıllarda İslamofobi ve ırkçılık Avrupa'da çok büyük bir yükselişe geçti. Bu konuda neler söylersiniz? Evet. Türkiye son yıllarda savunma sanayi alanında neler yaptı da bazı odaklar tarafından ilgi çekti, böyle ırkçılık ve İslamofobi de ayaklandı?
Mustafa Bey, bu son derece açık bir şey. Türkiye daha önce savunma sanayinde bir müşteri ve pazardı Batılılar için ve savunma sanayi milyar dolar paraların döndüğü bir sektör. Türkiye kendi ihtiyacını giderecek insansız hava araçlarını, tanklarını, helikopterlerini, milli muharip uçaklarını, milli mühimmatlarını üretince bir müşteri olmaktan çıktığı gibi aynı zamanda dünyada bir küresel aktör haline gelip bu ürünleri başka ülkelere satan bir ülke haline dönüştü. Burada tabii daha önce müşterisi olduğumuz ülkelerin düşmanlıklarına neden oluyor. Ya da işte biz biliyorsunuz milli gemimizi İstanbul Tersane Komutanlığı'nda ürettik ve Pakistan'a 4 tane milgem sattık. Hı hı. Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin tek kalemde en büyük ihraç kalemiydi. Dolayısıyla daha önce başka ülkelerden alınan ürünler, Türkiye'nin de o ülkelerden ürün aldığı bir müşteri olmaktan çıkarak Türkiye artık bir aktör haline geliyor. Önemli bir aktör haline geliyor.
Evet.
Dolayısıyla bu başka ülkelerin Türkiye'ye düşmanlık etmesine neden oluyor. Yani biliyorsunuz yakın zamanda bir Yunan yetkili, biz şu anda denizaltılar yapıyoruz Gölcük Tersane Komutanlığı'nda. Reis sınıfı 6 tane dünyanın en gelişmiş denizaltılarını yapıyoruz. Biz bunu Almanya'dan almıyoruz ama Almanya teknik destek veriyor. Bir Yunan yetkili Alman yetkililere diyor ki biz sizin Türkiye'ye destek vermenizden rahatsız değiliz ama bu Türkiye'ye destek vermenizden rahatsızız. Yani bu Türkiye'den kastettiği savunma sanayinde bağımsız hale gelen, İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle kendi göbeğini kendi kesen hale gelmiş bir ülkeden rahatsızlar. Yoksa bağımlı bir ülke olsanız bundan hiç kimse rahatsız değil.
Tabii.
Bundan dolayı rahatsızlar. Niye rahatsızlar? İşte işgal altında olan Karabağ topraklarını Türkiye Azerbaycanlı kardeşlerimize destek vererek işte orada yine Türkiye'nin mühimmatları, Türkiye'nin İHA'ları, SİHA'ları, onlara sattığımız İHA ve SİHA'larla işgalden kurtardı Karabağ.
Tabii.
Dolayısıyla bunu yaptığınız andan itibaren belli ülkelerin işte düşmanlıkları ortaya çıkabiliyor. Yine işte sınırımızda, Suriye sınırımızda kurulmak istenen bir terör devleti var. Ve siz yerli ve milli savunma sanayi araçlarınızda, işte fırtına obüslerinizde, milli mühimmatlarınızda, İHA'larınızda, tanklarınızda bunu engellediğiniz andan itibaren dünyada bu anlamda başka ülkelerin işte düşmanlıklarına neden oluyor. O yüzden Türkiye'nin hani bunları özellikle bize sözde dost ve müttefik olan ülkelerde yani Türkiye'nin bu anlamda yükselen trendini durduramayacaklarını anlamalılar. Ki bunu isteyen bizde değildi. Biz insansız hava araçlarını paramızla alamadık Mustafa Bey.
Biliyoruz yani, İsrail örneği var önümüzde.
Heronlar var. Arızalanıyor. Uzun süre bu arızalar giderilmiyor. Da görüntüler lazım bize, istihbari görüntüler lazım terör örgütleriyle mücadele. Bu görüntüleri bize vermiyorlar.
Sonra veriyorlardı. O terörist, terör unsurları oradan kaçtıktan saatler sonra elimize ulaşıyordu ama bize bir faydası olmuyordu.
Evet. Dolayısıyla Türkiye bunları yaşadığı için o ihtiyacını gördü ve Türkiye kendi ihtiyaçlarını gördüğü gibi ürettiği çok nitelikli ürünler olduğu için de yani bugün dünyanın başka ülkelerine bunu ihraç eder hale geldi. Ama Türkiye'nin bu yükseldiği yoldan yani önüne ambargolar, engeller konsa da Türkiye bütün bu engelleri fedakarlıklarla, alın teriyle, nitelikli iş gücüyle, burada özellikle işte büyük bir siyasi iradeyle, bu gücün arkasındaki siyasi iradeyle Türkiye yoluna devam ediyor. Görünen o ki Türkiye yakaladığı bu ivmeyi artırarak devam ettirecek ve geçmişte Nuri Killigin'in, Veci Hürkuş'un, Nuri Demirağ'ın yaşadıklarını yaşamayacak ve savunma sanayi alanında da dünyanın önemli aktörlerinden biri haline gelecek ki örneğin Akıncı TİHA'larla Türkiye bunu dünyada üreten 3 ülkeden biri oldu.
Evet. Tarkan Bey, Gazi Mustafa Kemal Atatürk şöyle diyor: İstikbal göklerdedir. Hakikaten öyle. Gökyüzüne hakim olan yeryüzüne de hakim olur. İşte son yıllarda Türkiye'nin de dahil olduğu uzay çalışmaları. Biz de bu konuda ciddi çalışmalar yapıyoruz. İşte roket yapıp uzaya gönderiyoruz. İnşallah daha güzel çalışmalar olacak. İHA'ların ve SİHA'ların önemi burada daha da bir ortaya çıkıyor. Şimdi ben şunu da merak ediyorum. Savunma sanayindeki iş gücü ne durumda?
Şöyle, biliyorsunuz savunma sanayinde bir özel şirketler var, askeri fabrikalar var ve Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfı'na bağlı olan Aselsan, işte Roketsan gibi şirketler var. Yani askeri iş yerlerinde, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı iş yerlerinde 20 bine yakın işçi çalışıyor. Toplam sektörde tabii bu rakam bu tam olarak hani ifade edemiyoruz çünkü mesela Milli Gemi'de 248 tane farklı sektör de buraya katkı veriyor. Hı hı. Dolayısıyla yüz binlerce çalışanın olduğu ve giderek de büyüyen bir sektörden bahsediyoruz. Ama bizim iş gücümüzün özellikle savunma sanayinde nitelikli bir iş gücüne ihtiyaç var. Ve bir iş gücünün nitelikli hale gelmesi için de yaklaşık 5-6 yıllık bir tecrübe gerekiyor. Bu anlamda da Türkiye hem nitelikli iş gücüyle hem de bu anlamda bu alanda kazandığı tecrübeyle yoluna emin adımlarla yürüyor.
Peki. Tarkan Bey, süremizin sonuna geldik. Verdiğiniz bu kıymetli bilgilerden dolayı yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Çalışanların Dünyası köşemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin bizlerle birlikteydi. Bu hafta Teknofest 2021 çerçevesinde savunma sanayinde ülkemizin imkan ve kabiliyetleriyle iş gücünü konuştuk. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Gözlüm, beni niye terk ettin? Sevdiğim yetmedi yoksa söylemedin? Bir kerecik olsun asma ne olur o gül yüzünü. Sitem etme, söyletme. Sitem etme, söyletme. Gözlerimden akan yaşlar sen silesin diye. Bu yürek dayanır mı sandın bu kadar acıya? Ne olur elleme şu yanan gönlüme. Ne olur gülme şu garip halime. Yoksa buradan başka yalan bir diyarda sevdiğin mi var da beni oyalarsın? Söyleme. Yoksa buradan başka yalan bir diyarda sevdiğin mi var da beni oyalarsın? Kurbanın olan dökülmesin dudaklarından. Ne olur söyleme, sakın söyleme. Ne olur söyleme, beni öldürme.
Sağlıcakla. Burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında yolculuğumuz Sağlıcakla köşemizle devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Funda Yalçın şu anda telefon hattımızda. Funda Hocam merhaba, Güne Bakan'a hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Güzel, huzurlu, sağlıklı bir gün diliyoruz. Çünkü köşemizin adı da Sağlıcakla. Hep birlikte sağlıcakla kalalım inşallah. Bu hafta sizinle inşallah uçucu yağları konuşacağız. Uçucu yağ nedir? Faydaları nelerdir? Bunları ele alacağız. Öncelikle biz pek çok yağ biliyoruz. İşte zeytinyağı, fındık yağı, efendim okaliptus yağı, sarı kantaron yağı, kekik yağı gibi.
Evet.
Fakat uçucu yağlar da bambaşka bir alan. Bunlardan ayrılıyor. Bunu merak ediyorum. Sevgili dinleyicilerimiz de merak ediyorlardır. Uçucu yağ nedir?
Şimdi şöyle, aslında siz sayarken bile 3 farklı yağdan bahsettiniz.
Öyle
size.
Mi?
sabit yağdan bahsettiniz. Maserat dediğimiz yağlardan bahsettiniz. Ve bir tane uçucu yağdan da yine bahsediyor
denk oldunuz. Denk getirmişiz demek ki.
Evet. Uçucu yağ deyince, uçucu yağlar bitkisel roklardan genellikle damıtma yolu ile, distilasyon, damıtma yolu ile, ama bu damıtma su buharıyla olabilir, bazen doğrudan buhar yoluyla olabilir, elde edilen çok kuvvetli kokulu, uçucu, oda ısısında çoğunlukla sıvı olan yağımsı aslında bitkisel ürünlerdir. Ama şöyle, damıtmayla elde edilirler dedik ama damıtma dışındaki yollarla elde edilen uçucu yağlar da var ki bunlar narenciye meyvelerinin kabuklarından elde edilenlerdir. Bunlar mesela işte soğukta sıkmayla, özel aletlerle, bazen meyve suyu elde edilirken yan ürün olarak elde edilen uçucu yağlardır.
Hı hı.
Ve aslında uçucu yağlar hani böyle çok kıymetli yağlardır. Kilolarca bitkiden çok düşük miktarlarda elde edilirler ki o yüzden de biraz fiyatları yüksek olur.
Evet, evet, piyasaya ben de bakıyorum, fiyatları hayli yüksek. Bunlar soğuk sıkım olarak elde ediliyor değil mi? Isıtma yöntemiyle değil.
Şöyle, sıkılarak elde edilenler sadece portakal, limon, turunç gibi meyvelerin kabuklarından elde edilenler oradan elde ediliyor, sıkılarak elde ediliyor. Diğerlerinin mutlaka damıtma yoluyla elde edilmesi lazım.
Anladım.
Peki. Bu da nasıl oluyor? Aslında damıtma evet. deyince Isparta yöresinde, Burdur yöresinde hala aslında köylerde olan imbikler vardır.
Evet.
Onlarla elde edilen yöntem diye basit bir şekilde açıklayabiliriz. Tabii ki biz laboratuvar koşullarında veya şu anda üreticiler çok daha farklı, daha modern versiyonlarını bunların kullanıyorlar. Hı-hı. Ama yapılan işlem yine damıtma oluyor.
Isparta dediğiniz, Isparta'nın da gülü meşhur. Orada da çok gül yağı üretiliyor.
Tabii.
Değil mi?
Tabii ki gül yağı bizim ülkemiz için çok önemli ürünlerden bir tanesi. Tıbbi özellikleri de zaten çok fazla, o yüzden yurt dışına da ihraç edilen güzel bir yağımız.
Peki hangi alanlarda kullanılıyor hocam bu uçucu yağlar?
Uçucu yağlar şöyle, şimdi kozmetikte çok fazla kullanılıyor. Zaten bunu biliyoruz, parfümeride kullanılıyor. Onun dışında bu işte yaşlanmayı azaltıcı bir takım ürünlerin içine giriyor. Selülit önlemek için aslında bir taraftan tedavi amaçlı da işte dermatolojide yine kullanılışı çok fazla. Yara iyileştirici olarak kullanılanlar var veya akne tedavisinde bir takım işte mantar enfeksiyonlarında hani birçok amaç için kullanılıyor. Ama bizim son dönemde en çok duyduğumuz aromaterapideki kullanılışları uçucu yağların.
Evet.
Aromaterapide ise çoğunlukla hani soluma yoluyla veya işte masaj yoluyla, bazen kompres yoluyla uçucu yağların kullanıldığını biliyoruz. Bu şekilde etkilerinden faydalanılıyor. Bir taraftan işte stres için veya sakinleştirici olarak uykuyu dalmayı kolaylaştırıcı olarak kullanışları var. Bazen de bu COVID döneminde de çok fazla gündeme geldi uçucu yağlar. Çünkü acaba ortam havasını ne kadar temizliyordur? Evet. Virüsler üzerinde ne kadar etkilidir? Bununla ilgili bir takım çalışmalar da var. Yani çok farklı amaçlar için uçucu yağlar kullanılabiliyor. Gıdada da kullanılıyor biliyorsunuz, koku ve tat düzeltici olarak hem ilaç sanayinde hem gıda sanayinde de yine uçucu yağların kullanılışı var.
Sayın Yalçın, kokuların bambaşka bir dünyası var. Romeo ve Juliet'te, Shakespeare'in eseri Romeo ve Juliet'te, orada Romeo Juliet'e biberiye uzatıyor, al diyor bu hatırlanmak için. O biberiyenin kokusu demek hatırlatıyor, hafızaya falan iyi geliyor, bunu anlıyoruz oradan. Bir de mesela sokakta yürüyoruz, aniden burnumuza bir koku geliyor, çok güzel bir koku. Ve evet. aniden hafızamızda bir anılar canlanıyor. Birilerini hatırlıyoruz ya da bir şehre gidiyoruz. Bizde bir şeyler
Tabii ki.
Uyandırıyor o koku. Bir
Tabii
de hafızası
ki.
Var değil mi bu kokuların?
Öyle tabii, hani burası benim uzmanlık alanımın birazcık daha dışında aslında, ama hani bunu bizler, hafızalarımız çok farklı çalışıyor. Bazen işte görsel hafıza, bazen duyularımız sadece görme duyumuza göre değil de işitme duyumuz, koku duyumuz, bunların hepsi bizim hafızamızla aslında doğrudan ilişkili. Koku da çok hızlı bir şekilde bize çok farklı sinyaller gönderebiliyor.
Evet, evet. Şimdi çok önemli bir konuya gelmek istiyorum. Piyasada biz pek çok uçucu yağ görüyoruz. Bunların hangisine güvenip güvenemeyeceğimizi bilmiyoruz. Şimdi
evet.
o kokuyu aldığımda onun etkisinden, saf olduğundan, faydalı olduğundan emin olmak isterim. Tüm
Tabii
dinleyicilerimiz
ki.
De böyle olmasını ister. Çünkü büyük paralar veriliyor bu kokulara, bu uçucu yağlara. Bunların bir sertifikası var mı? Bu yağları alırken nelere dikkat etmeliyiz?
Şimdi şöyle, biraz önce de bahsettiğimiz gibi aslında bu yağların maliyeti gerçekten çok çok yüksek. Ve bu yağların maliyetini düşürmek amacıyla çok farklı yöntemler kullanılabiliyor. Ne yapıyorlar? Bazen bu yağların yerine sentetik benzerlerini satıyorlar. O zaman biz kokusuna göre ayırt edemiyoruz. Veya bazen de içine mesela sabit yağ karıştırılarak satılıyor bu yağların birçoğu. Mesela işte zeytinyağı gibi, ayçiçek yağı gibi, fındık yağı, bunlar bizim sabit yağ dediğimiz yağlardır ki aromaterapide aslında kullanılırken bu yağlar, uçucu yağlar kullanılırken böyle sabit yağlarla karıştırılarak kullanılırlar. Ama satılırken saf olarak satılması, özellikle tıbbi bir amaç için kullanacaksanız sabit yağla karışmış halde satılması hiçbir şekilde tercih edilmez. Çünkü sizin eczacının bu karışımı hazırlarken elindeki yağın saflığından emin olması gerekir. Bu yağlar eğer tıbbi amaçla kullanılan yağlarsa zaten bir takım farmakopelerde bunların standartları belirtilmiştir. Hı hı. Ve satın aldığımız yağın kalite kontrolleri yapılmış, standartize bir bitkiden elde edilmiş, ambalajı uygun bir şekilde hazırlanmış ve buna göre etiketlenmiş ve dahası doğru saklama koşullarında saklanmış olması lazım. Evet. Yani raf ömrü de çok önemli yağlarda. Çünkü içlerindeki bileşenler değişebiliyor. Bu hangi bitkiden elde ediliyorsa bu yağlar, bu bitkilerin yetiştiği ortam bir taraftan çok önemli. Bitkilerin işte acaba tarım ilacına ne kadar maruz kaldılar, egzoz dumanı, işte başka pestisitler gibi kirleticiler. Yani bütün bunların uçucu yağ karışmaları, özellikle pestisitlerde benzer yapıda oldukları için uçucu yağ karışma ihtimalleri çok yüksek. Bu yüzden farmakope analizlerinin mutlaka yapılmış olmasını istiyoruz. O evet, standartlarda olduğunu belirtiyor olması lazım. O ürünün etiketinde bunlar belli olması lazım. Hı-hı. Bitkinin toplanma zamanı, yetiştiği ortam, sıcaklığı, nem, ışık, yükseklik, bunların hepsi hem uçucu yağın miktarını etkiler hem de içindeki bileşenleri etkiler. Bu bileşenler de uçucu yağ tamam bir yağdır ama içinde terpenik maddeler bulunur, bir takım başka metabolitler bulunur. Bu metabolitler nedeniyle zaten bu etkileri gösterirler. O yüzden de bunların bileşenleri bizim için çok önemli. Mesela geçtiğimiz programda kekik yağından bahsetmiştik.
Evet.
Kekik yağı içindeki timol oranı bizim için önemlidir. Ne toksik olacak kadar yüksek olmasını isteriz ne de etki göstermeyecek kadar düşük olmasını isteriz. O yüzden belirli standartlarda olduğundan mutlaka emin olunması gerekir.
Peki kullanırken nelere dikkat edeceğiz? Mesela ağzını açık bıraktığımızda o uçucu yağ uçup gider de etkisi kalmaz mı? İyice şişenin kapağını kapatmak mı gerekiyor?
Mutlaka saklanırken çoğunlukla uçucu yağlarda bunlar da zaten belirtilirler. Işıktan uzak, sıkı kapalı, cam yani amber renkli çoğunlukla tercih edilir ki ışıktan zarar görmesin diye sıkı kapalı ve serin bir ortamda saklanması tercih edilir. Ama bunun dışında dikkat edilmesi gereken çok fazla şey var uçucu yağlarla. Bir kere genellikle dahilen yani ağız yoluyla kullanılmaz uçucu yağlar. Eğer hani dahili olarak ağız yoluyla biz bu uçucu yağı kullanacaksak bununla ilgili mutlaka tarifler bu bilimsel kaynaklarda, işte monograflarda, Avrupa İlaç Ajansı monografı olabilir, ESCOP monografı olabilir, güvendiğimiz bu kaynaklarda bizim A'dan Z'ye uçucu yağlarla ilgili kitabımızda da olduğu evet, gibi hı-hı, mutlaka bu bilgilerin net bir şekilde verilmiş olması lazım. Ancak o takdirde ağız yoluyla kullanılabilir. Bunun dışında anne sütüyle bebeğe geçişler olabilir veya gebelikte kullanımı riskli olabilir. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Sonra saf uçucu yağlar eğer bu kaynaklarda, bilimsel kaynaklarda belirtilmedikçe doğrudan solunmaya da çalışılmamalıdır. Çünkü doğrudan solunulduğunda da yine çok ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Eğer nasıl yapılıyor? Çoğunlukla böyle buğdanlıkların içine konuluyor. Evet. Veya
difüzörler var, elektrikli.
Difüzörler, elektrikli olanları var. Veya bir mumun üzerinde daha evet. böyle basit sistemler var. Hı-hı. Ama bu sistemleri kullanırken de bulunduğumuz ortamda çocuk var mı? Kedi, köpek, onlar da etkileniyorlar aynı
Doğru.
şekilde.
Kediler, köpekler kokulara çok hassaslar.
Kesinlikle, kesinlikle. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Bununla birlikte uçucu yağlar bir taraftan çok tahriş edicidir. Göze temas ettirilmemelidir. Hı-hı. Veya ağız içi, kulak, burun içi, hani bunlara doğrudan temas ettirilirse ciddi tahriş edebilir. Bunlara evet. dikkat edilmesi lazım. Açık yaralara uygulamak çok riskli olabilir. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Hani eğer bir uçucu yağı tıbbi bir amaçla veya kozmetik amaçla da olabilir kullanacaksak mutlaka ilk başta farklı bir yağ içinde seyrelterek derinin hani küçük bir noktasında tatbik edilip bir saat beklenmeli. Herhangi bir reaksiyon oluşmuyorsa ondan sonra cilde tatbik edilmelidir.
Özetle her uçucu yağın kullanım şekli farklı. Kimisini farklı. Kokluyoruz, kimisini derimize sürüyoruz ama mutlaka nasıl kullanılması gerektiğini belki o prospektüsü vardır, onu okuyoruz.
Evet.
Bilimsel kitaplardan internette araştırıyoruz. Nasıl Hı-hı. kullanılması gerektiğini öğrenerek o şekilde tatbik ediyoruz.
Evet,
peki
evet.
şimdi biz millet olarak gergin bir milletiz. Genellikle trafikte çok gerginiz, sinirliyiz. Hele ki şu pandemi döneminde psikolojilerimiz de bozuldu. Evlerimize kapandık, insanlardan uzak kaldık. Sevdiklerimize sarılamadık. Bir araya evet. gelip sohbet edemedik, çay kahve içemedik. Bunlar da bizi oldukça sarstı. Bu kokuların da bir psikoloji boyutu var.
Evet.
Psikolojimize hangi uçucu yağlar iyi gelebilir ve sakinlik ve huzur bulabilmek için hangilerinden faydalanabiliriz? Bu konuda neler söylersiniz?
Mesela Isparta gülü uçucu yağı streste en etkili bilinenlerden bir tanesi. Kokusunda eğer hoşlanıyorsak Isparta gülü uçucu yağını
evet, gül kokusunu çok severim. Evet.
Bunu deneyebiliriz. Ihlamur çiçeği uçucu yağı mesela. Ihlamur çiçeği uçucu yağıyla aynı
Sevgili
şekilde
dinleyicilerimiz,
kullanılabilir.
Eğer sakin olmak istiyorsanız, huzurlu olmak istiyorsanız lütfen bunları hemen bir kağıt kalem alın ve not edin. Hocam bir daha tekrar edebilir misiniz? Rica etsem.
Tabii ki. Isparta gülü uçucu yağı.
Evet.
Ve ıhlamur çiçeği uçucu yağı.
Hı-hı.
Fransız lavantasını yine söyleyebilirim. Fransız lavantası uçucu yağı.
Evet.
Turunç meyve kabuğu uçucu yağı streste etkili olarak bilinen uçucu yağlarındandır. Bunlar difüzörlere birkaç damla damlatılarak bulunduğumuz ortamda bize stresimizi azaltmaya yardımcı olabilir.
Hı hı, çok güzel. Şimdi bir de öğrencilerimiz dikkat eksikliği yaşıyor. Motivasyon kayıpları yaşanabiliyor. İşte derslerine kendilerini veremiyorlar ki bu pandemi döneminde uzun süre örgün öğretimden, birebir öğretimden uzak kaldılar. Uzaktan eğitimle devam etmeye çalıştılar. Bu adaptasyonda da biraz sıkıntı çekiyor öğrencilerimiz. Bu konuda onlara fayda sağlayacak yağlar var mı? Varsa hangileri nasıl kullanabilirler?
Şimdi öncelikle öğrenciler deyince 12 yaş altında ve 16 yaş hatta altında çok dikkat etmek gerekiyor. Eğer çocuklarla ilgili tarihler varsa normalde kullanılabilir. Hani çocuklarda alerji biraz daha beklenmedik gelişebilir. O yüzden daha dikkatli davranılması gerekiyor ama biraz daha yetişkine yakın 16 yaşın üstündeki çocuklar için diye belki konuşabiliriz. Yetişkin kabul ettiğimiz grup için. Hani onlar için de işte biraz daha aslında kaygıyı azaltıcı çoğunlukla bir takım yağlar var. Mesela Atlas Fediri uçucu yağı. Hani bu özellikle işte banyolarda yatmadan önce işte ılık banyo suyuna bir kova suya 4-5 damla uçucu yağ eklenip bununla yıkanılıyor olabilir. Veya küvet içinde bu şekilde içinde oturularak kullanılıyor olabilir. Hı hı. Bazen yattığımız yere yakın bir yerdeki bir havluya bir iki damla damlatılarak faydası olabilir. Kaygıyı azaltma konusunda.
Evet.
Onları söyleyebilirim. Veya adi ardıç hidrosolü, hani uçucu yağı değil ama uçucu yağlarda bir de bizim mesela kekik suyu dediğimiz şeyler var biliyorsunuz. Hani kekik suyu, gül suyu diyebildiğimiz bazı ürünler var. Bunlar ise bu damıtma sırasında elde edilen aslında yan ürün gibi altta biriken kısımlardır ki işte bu ürünlere biz hidrosol diyoruz. Bu hidrosoller de aslında bazı tıbbi, bazen de işte kozmetik amaçlarda yine kullanılabilirler. Adi ardıç hidrosolü de işte zihinsel yorgunluğu azaltıcı olarak böyle kullanılışı olabilir. Hani bu yüzden.
Evet. Pek çok yağ varmış. Evet, bunlar çok kıymetli bilgilerdi. Sevgili dinleyicilerimiz, inşallah bunları not edinmişsinizdir. Eğer not almadıysanız TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na giriyorsunuz. Türkiye'ninSesiRadyosu.com. Orada programlar bölümünden Güne Bakan'ı seçiyorsunuz. Güne Bakan programının orada da podcast arşivimiz var. Bugünün tarihini yazarak 30.09.2021 orada bulabilirsiniz. Kaydımızı yayından sonra oraya atacağız. Eğer not almadıysanız bu yağları tekrar kaydımızı dinleyerek edinebilirsiniz. Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum.
Sağlıcakla kalınız.
Teşekkürler. Görüşmek üzere.
Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlıcakla köşemizde Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Funda Yalçın hocamız bizle birlikteydi. Uçucu yağları, faydalarını, kullanım alanlarını konuştuk. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca sizlere veda ediyoruz. Dün gitti, yarın henüz gelmedi. Yaşadığımız an bu an. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
Güne Bakan.